Ayrım 37, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 434. Aşk cehalettir.
İnsanın mayasında hainlik var.
Hibetullah Hoca Abbas'la birlikte şadırvanın yanındaki söğüt ağacının dibinden kalkıp Venüs heykelini geçerek derenin cümbüşlü tarafına Uzun Mehmet Parkı'na doğru yürümeye başladılar. Hoca kendi elleriyle diğer eller arasında Sırat Köprüsü kuran, trinetsiz adamlara içinden lanetler yağdırarak yürürken adımlarını Abbas'ın koltuk değneklerine göre atıyordu. Kulakları seçime hazırlanan şehrin uğultusundaydı. Hocaya göre Cumhuriyet Halk Partisi ve Halk Evi, ilçeleri bucakları saran şubeleriyle hummalı bir faaliyet içine girmiş olsa da seçimi Demokrat Parti kazanacaktı. Doğadaki tüm yaratıklar insanın kazanma, alt etme hırsı karşısında derin bir şaşkınlık ve utanç içindeydiler. Tüm devlet kurumlarını CHP'nin seçimi kazanması yolunda seferber eden İhsan Soyak'la Vali Daniş Yurdakul boşuna çabalıyorlardı. Bu 10 gün önce şehre gelip köprüyle limanın temellerini atan Başbakan Şemsettin Günaltay'ın suratından bile belli oluyordu. Pısan, susan, daha önce aşırı CHP'li geçinen bir yığın insanın konuşmaya başlayıp ya da dümen kırıp DP'ye katıldıklarını, Zonguldak'ın her tarafında faaliyete geçtiklerini, iktidara geldiklerinde mükellefiyete son vereceklerini, genel af çıkaracaklarını söyleyerek madencilerin desteğini aldıklarını başbakana Zonguldak'a girerken söylemişlerdi. Parkta madencilerden, esnaflardan, tüccarlardan ve ocaklarını devlete kaptırmış eski mağdurlardan oluşan bir kalabalık, deniz tilkisi dedikleri nakliyeci ve direkçi Mustafa Bey'i dinliyordu. Peşinatsız, taksitle satış yapan yumuşak bir insan olduğu halde sesi haşin ve saldırgan çıkıyordu. Bu biraz da en büyük hayalini gerçekleştirememiş olmasından kaynaklanıyordu. En büyük hayali varlık vergisinin İstanbul'da çökerttiği Berzilay ve Benjamin firmalarına ait gemilere sahip olmaktı. Devletin haczetip deniz yollarına devrettiği bu gemilere sahip olması durumunda kömür ve direkt nakliyatında büyük bir atılım içine girecekti. Ne var ki araya CHP'nin İkbal Avcıları girmiş, Haliç'te çürümeye terk edilen bu gemilere sahip olamamıştı. Abbas'ın gözü varlık vergisini ödeyemeyip Aşkale'ye sürülen kasketçi Ando'nun kalabalıkta dilenen çıplak ayaklı kara kıvırcık saçlı küçük kızına takıldı. Kızı birkaç sefer eskimiş, pıyırım pıyırım olmuş aynı entariyle kahvelerin önünde en sonda çardaklı kahvede dilenirken görmüştü. ''Bu kız gene dileniyor hocam, Ando'nun ailesi aç mı kaldı acaba?'' Nakliyeci Mustafa Bey'i boş sabun ötü çöven diye iç geçirerek dinleyen hoca bakışlarını kıza çevirdi. Şu zavallı sahabeyi sadakaya muhtaç eden felek utansın diye mırıldandı. Adamın kasket dükkanını haczettiler. Buralarda tutunmaya çalışan birkaç Ermeniden biriydi. Dedikleri doğruysa adam Aşkale'de taş kırarken kalbi durmuş. Ustalar ustası bir adamdı. Onu Aşkale'ye süren, ona taş kırdıran adam kimdi acaba? O adamı görsem birden başla dokuza kadar sade birimler bölüğünü say desem birden üçe kadar sayabilirim acaba? Kalabalığın dilenen kızı ciddiye almadığını, bazılarının da tersleyip kovmaya kalkıştığını gören Abbas kendisini kalabalıktan biri olarak hissedip ürperdi. Tüm varlığını kendi dışına sürerek farklı bir yaratık kılığında kıza doğru yaklaştı, yanına gelmesi için işaret etti. Cebinden 10 kuruş çıkardı, uzatırken gülümsedi. Tek bacak üzerinde duran, kesik koluna dayanarak sağlam eliyle parayı uzatan, yanık yüzlü, güleç öcüğü şaşkınlık ve acıma duygusuyla karşıladı kız. Parayı ezilerek açılmış kocaman gözlerinin sevincini gizlercesine aldı. Hiçbir şey söylemedi Abbas. Ökçesi yıpranıp yamulmuş kunduralarını çıkarıp kızın ayaklarına geçirmek geldi içinden. Sabahleyin inzivaya çekilip çetin bir çatışma yaşadığı için kafası yorgundu. Sancılanmış, sayıklayan, sükunet arayan bir bilinçle konuşmacıya ve alkışçı kalabalığa kulak verdi. Kalabalığın baş tacı ettiği insanlardan tiksindiği, hatta korktuğu için parkı terk etme eğilimi içine girdi. Karşısında durup kocaman gözlerle kendisini anlamaya çalışan kıza, ''Bunlardan bir şey alamazsın.'' dedi. ''Git yoksulların yaşadıkları yerlerde, ikinci makasta dilen.'' Başını çevirip hocaya baktı. ''Gidelim hocam. Bu park kalabalık görünüyor ama ıssız. Bu parkta kimse yok.'' Parkı geride bıraktılar. Sırlarını sorularını aydınlatacak, anlayacak denize, haşin dalgalara doğru yöneldiler.
''Adam açmış ağzını, ver yansın ediyor.'' diye başladı hoca. ''İhtikarcı Hasan gibi güzel şeyler söylüyor. Harbi nimet bilmeselerdi, yiyip semirmeselerdi reyimi bunlara verirdim. Konuşuyor işte. Yedi de adam mı oldu? Yok, meskûr Mustafa'ydı, mezbur Mustafa oldu. Altı üstü bir bezirgen, bir muhtekir. Dili iyice uzamış, çenesi hiç durmuyor. İnsanda baş beyin bırakmaz bunlar.'' Araplar böylelerine el cüt cüt derler, cırcır böceği. Orak zamanında orakçı biçer, bu da öter, orak böceği. İyi oldu uzaklaşmamız, Hüseyin Balık'la Suat Başoğlu oradaydı.
İnsanlar can kulağıyla dinliyorlardı.
Çöle köklenen geven otuna ne anlatsan dinler. İnsanı en iyi tanıyan herhalde çöldür, çıplaktır çöl, sırları görür.
İnsanlar kolay inanıyor hocam. Orada tanıdığım çok insan vardı. Hepsinin yüzü değişmişti. Necati Necati'ye, Yener Yener'e benzemiyordu.
Doğru, ben de fark ettim. Yüzleri çalınmış bir yığın yüzsüz insan vardı.
Tanıyamadım. Kendilerinden çıkmış, künyelerine sığınmış gibi bir halleri vardı.
Ben bu güzel ömrümde, ben benim diyene rastlamadım. Doğduğumda beni bir yığın adam karşıladı. Biri dedi bu Ali'ye benziyor, biri dedi Veli'ye. Hiç kimse bu bebek kimseye benzemiyor, kendine benziyor demedi. Adımı da, inandığım yolu da, varacağım yeri de hepsini onlar belledi. Benim kendimden çıkıp gitmem, kendimi unutmam o zaman başladı. Sonra ne oldu? Sünnet edip erliğime biçim verdiler. Bir de karı buldular. Oldum Hibetullah. Ama ben Hibetullah değilim, sen de Abbas değilsin. O kalabalıktaki Ali Mucip, Ali Mucip mi? Değil. Adam Numan'ım diyor ama Numan değil. Bir lagar beygir kadar kendimize yakın değiliz. İşin doğrusu bu. Aslımız nerede? Bu da belli değil. Bu fani dünyada bir sürü insan var efendi oğlum. Hiç kimse kendisi değil. Seni bu hale getiren sen değilsin. Beni deli divane eden, şal pazarına salan, şal eden ben değilim.
Herkes ana karnındaki kendine dönme gayreti içindedir hocam.
Döner mi? Dönmez. Gene altta kalanın canı çıkar. Hüt hüt kuşunun teleğini kulağına iliştiren de üste çıkar. Adım galiptir der. Herkesi güder.
Hocanın söylediklerinin aksine sesindeki öz severliğe ve özgüvene tutunan Abbas, tahkimat taburunu yakalayıp Kozlu Karakalı'na götürdüğü sakallı pejmürde firarinin incir harmanı lavvarında çalışan işçilere dönerek ''Beni mahvetmeyin, ben Haydar değilim.'' diye bağırışını anımsadı. Geçen gün jandarmaların Keller köyünde yakalayıp Kozlu'ya getirdikleri ayak tamircisi Haydar ''Ben Haydar değilim.'' diye bağırdı.
''Aferin Haydar'a.'' diye heyecanlandı hoca. ''Ben adam ona derim. Haydar olmadığını anlamış. Hacali köyündeyim. Köy meydanında çam ağaçlarının altında dizilmişlerdi. Kasımlı'dan, Karadere'den, Karaman'dan, Osmanlı'dan, Himmetoğlu'ndan, Kumtarla'dan bir sürü adam gelmişti. Parti başkanı vali konuştu. Mustafa Kemal Paşa'dan başka kimsenin adını ağzına almadı.'' Sonra halk evi reisi konuştu. Ardından halkı muayene eden, her muayene ettiğine de parti bayrağıyla bedava ilaç dağıtan halk evi hekimi konuştu. İkisi de Mustafa Kemal Paşa'dan başka kimsenin adını ağzına almadı. Sonra orman, ziraat, bayındırlık reisleri de konuştu. Bunlardan sonra da köy muhtarları konuştu. Hiçbiri Mustafa Kemal Paşa'dan başka kimsenin adını ağzına almadı. Birdenbire ne olduysa laklaka meydanına çukur verenli anşa kadınla kızı Maral çıktı. Göğsüne vura vura vay Mustafa'm Mustafa'm adın dillere gönüllere girmiş Mustafa'm diyerekten başladı ağlamaya. Valiye yakın bir yerdeyim. Yanında duran halk evi reisine dedi ki bakın ağlayan Anadolu'ya bakın. Anadolu'nun gözyaşındaki Mustafa Kemal sevgisine bakın. Birden ne olduysa köylüler kadını kolundan tutup kızıyla beraber meydandan uzaklaştırmak istediler. Vali bağırdı, ''Bırakın Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine ağlayan bu vatansever kadını kendi haline bırakın.'' dedi. Çukur veren muhtarı koşa koşa geldi. ''Vali Bey'' dedi, ''O kadın madende ölen kendi Mustafa'sına ağlıyor, kafayı oynatmış.'' dedi.
Abbas masal dinleyen bir çocuk gibi sakin ve merakçıl bir edayla, ''O meydanda toplanan her insanın koyun cebinde bir künyesi vardı değil mi hocam?'' Abbas'ın sorusunu anlamadığı için ne desem boş diye mırıldandı. Burnunu kaşıyarak kendilerine doğru yaklaşan adama baktı.
Bu gelen bir yancının İdris değil mi?
Abbas yaklaşmakta olan çam yarması adamı süzerken benziyor dedi.
Bu da hayri gibi yoldan çıkmıştı. Altına dilsiz bir karı çekti, ökçeledi. Yola girdi girmesine de. Ha, İdris değilmiş. Nesim'in oğlu Boklu Feyzullah bu.
Feyzullah üzerinde kararmış kuyu giysileri, ayağında çizmeleriyle göçük altından çıkmış gibiydi. Perişan adımlarla yaklaştı. Palyaçolarınkini andıran pembe armudi bir dudakla ''Ver öpeyim hocam'' diyerek eğildi. Hibetullah'ın elini öptü. Abbas'la tokalaştı. Paçaları tiftilmiş, yırtık pantolonunu yukarı çekerek hızla hocaya döndü.
''Kusura bakma hocam, gene kafanı şişireceğim. Benim lal karı gene canına kıydı.''
''Öldü mü?''
Ölmedi, bileğini kesti. Kestikten sonra da komşuya haber verdi. Amele Birliği Hastanesi'ne kaldırdık. Bunun babası da sık sık canına kıyardı. Çalıştığı ayakta yüksek tavanı burguyla düşürmek isterken altında kalıp ezildi.
Kadının bu seferki sebebi nedir?
Sebep gene aynı. Dayısı Cahit'in Kılıç'taki yeni evine gitti. Geldikten sonra cinlendi. Bizim niye öyle güzel bir evimiz yok? Herkes zengin, biz fakir. Herkes bahtiyar, biz bahtsız. Susturamadım. Aynanın önüne geçti, çirkin olduğunu söyledi. Kimsenin kendini sevmediğini, yaşamak istemediğini söyledi. Bu dünyada yaşadığım yetmezmiş gibi bir de öbür dünyada mı yaşayacağım dedi. Ben kahveye gittim. Komşum Gül Ali'nin küçük kızı Dilber geldi, haber verdi ki bileğini kesmiş. Gittim, Amele Birliği Hastanesi'ne götürdüm. Hastaneden sonra Esat'a uğradım. ''Bana elleme, ölsün. O kadın büyük bir kadındır.'' dedi. ''Bir fotoğrafını istedi benden.''
Hoca Feyzullah'ın daha önce kendisine anlattıklarını da hesaba katarak ''Boş ver Esat'ı.'' dedi. ''Senin karın hain hastalığına yakalanmış. İnsanların refahını, iyiliğini, şadlığını, şazımanlığını gördü mü deliriyor. Onu güzel evlere götürme. İnsanların bahtiyar hallerinden söz etme ona. Kötü evlere götür. Yıkıntıyı, sefaleti gördü mü rahatlar. Şükreder kendi haline.
İkinci makasa mı taşınsam, ne etsem?
İkinci makasta sefalet var. Hayat sefaletin olduğu yerdedir. Gel gelelim ki o kadını ikinci makasla kurtarmaz. Çingenelerin şen şakrak hallerini gördü mü dünyası yıkılır, öbür bileğini de keser. Gülmeyen, oynamayan, bahtsız ailelere götür. Köre, topala, çolağa götür. Çocuklarını gece gündüz döven dilenci bir kadın var Kozlu'da, Sevengül. Zir zibil, sefalet içinde yaşar, ona götür.
Feyzullah ölmüşüm, ölümü taşıyorum, yardım et dercesine Abbas'a baktı. Abbas kendi yıkıntısının altından bakar gibi adamı dikkatle süzdü ve iç dünyasını sezinledi. Ben yardım ederim.
Tamam işte, karın cinlenmeye başladı mı Abbas'ı çağır. Yanık yüzüne, kolsuz bacaksız haline baktı mı rahatlar.
Adam ezgin ve istekli bir sesle Abbas'tan ayıp olmaz mı diye mırıldandı. Hoca yardım et dercesine Abbas'a baktı. Abbas kafasını daldığı hayallerden usulca kaldırdı.
Sen hiç dert etme, ayıp mayıp olmaz. Çağırdın mı gelirim. O kadının hain hastalığı seni yıkmasın. Zaten her insanda biraz hain hastalığı var, öyle değil mi hocam?
Yaratılış olarak insanın mayasında hainlik var. Bu hakikati kendimde sık sık görürüm. Birinin ölümü hoşuma gider. Ölü yemeğinin lezzetini ben hiçbir yemekte bulamam. İnsanlar kahvelerde hep harbi konuştular. Harbe karşı çıkana hiç rastlamadım. Almanlar mı yener, Ruslar mı, hep bunu konuşurlar. Ne kadar çocuk, ne kadar kadın öldü, ne kadar yetim kaldı diyene rastlamadım.
Durdu ağzını ve kollarını açarak derin derin esnedi.
O kadının sevgiye, şefkate ihtiyacı var. Sen o kadınla severek mi evlendin?
Ben o kadına sevdalandım, aşık oldum hocam.
Dinliyormuş gibi görünen ama aslında kendi içine dalan adam da aşk halinin belirtilerini sezinler gibi oldu hoca.
Yazık diye mırıldandı. Ömrünü hiçe vermişsin. Aşk cehalettir. Aşık olunca şüphe hallerine girdin. Korktun, korudun, kolladın. Takibata başladın, acı çektin.
Bunların hepsini yaptım.
Bunların hepsi aşktır işte. Bilmeme halidir. Sevdiğinin sırrına vakıf olamaz, gözünde büyütür. Cehaleti derin olanın aşkı da derindir. Yoklukta daha şiddetli olur aşk. En büyük aşklar zat zahire kıtlığında ortaya çıktı. Böyle hallerde ihtiyacın esiri olan aşık kendini aşka kadar sersebil eder, ağzından, gözünden, haddinden fazla salya akıtır.
Ben hiç salya akıtmadım hocam dedi Feyzullah.
Senin salyan içine akmış, daha kötü, farkında değilsin. Yüzün çekilmiş, alnın daralmış.
Adam büyük bir açmaza düşmüş gibi telaşlandı. Ben bu halden kurtulmam için ne yapmam lazım hocam?
Yapacak bir çeşin yok. Cuşi huruşa gelmiş, köseyi ateşe sokmuşsun bir kere.
Feyzullah'ın telaşını anlamak için uçları dışarı çıkmış, pasaklı bir çivi çuvalını andıran kıllı yüzünü dikkatle kesti.
Ömür boyu düşündüm durdum. Bir erkekle bir kadının 50-60 sene bir evde yan yana ömür tüketmelerinin sırrını çözemedim. Azap, büyük azap.
Evlilik bana azap gelmedi hocam. İnsan bir kadın peyledi mi işi kolaylaşır.
Hoca dikkatini Feyzullah'ın kafasına yapışmış, gödür bir taş yalağını andıran sağ kulağında yoğunlaştırınca adamın kafasının içindeki yanlışlıkların organlarına birebir yansıdığını düşündü.
Yaratıcının yarattığı eserdeki yanlışlıkları ben mi düzelteceğim diye iç geçirerek sustu.
Ölüm herkesi değiştirecek, doğru yola sokacak.
Büyük insan parayla çalışmaz.
Cuma tek gözünün mağara karanlığına alıştığını ve karanlıktaki huzuru emerek ruhunu ışık gibi berraklaştırdığını düşündü. Yanı başında bir mumun ya da davi lambasının olmamasına şükretti. Tavandan üzerine sarkan büyük kayaların taşlaşmış toprak kokusunu içine çekti. Zaman hızlanmak istediği zaman her şeyi nasıl da allak bullak ediyor, hızla değiştiriyordu. Kış bastırıyor, kar eriyor, kokuşlar yeşeriyor, sıra cevizlerde hıdır ellez kuzuları kızarıyor, narlar gülümsüyor, yıllar yılları kovalıyor ve çay cuma başta olmak üzere Zonguldak garip bir değişim içine giriyordu. Kafasını kayaya dayadı, hayalini ve duyarlılığını aşan bir güçle köylerde çoğalan seslere kulak verdi. Sadece insanlar değil, her şey konuşuyordu. Katırların vicdan yarasına dönüşen acıları, yüke dayanamayıp kırılan ocak direkleri, firarilerin dağlara kol salan korkuları, evlerin bahçeye ve sokağa açılan kapıları, saçakları oymalı ve işlemeli cumbaları bile konuşuyordu. Evlerin önlerindeki su kuyuları, ipli bakır kovalar, çamaşır tokaçları bile konuşuyordu. Susan tek varlık mağaraydı. Aslında mağarada konuşurdu. Konuşan her şeyi dikkatle dinlediği ve hayal kurduğu için konuşmaya zaman bulamıyordu mağara. Mağaranın ağzına yakın bir yerden çekirge sürülerini kıran alaca sığırcık kuşunun çığlığı geldi. Tavandaki kayalar ışır gibi oldu. Pelemet bezi dokuyan düzen adlı ağaç tezgahlar sustu, kadınlar konuşmaya başladı. Mavi kalın pelemet bezinden dokunmuş pantolonuna dokundu parmaklarının ucuyla. Kalktı mağaranın çıkışına doğru yürüdü. Toprak çürümüş ceviz ağacının kökündeki yapışkan kokusu ile kurbağa yosununun kokusunu göğezi bir havada karıştırarak hoş bir raihaya dönüştürmüştü. Keten ipini eğiren çıkrık sesine benzetti su sesini. Geçen gün ekmek aldığı evi, hararların, nakışlı kıl heybelerin, yem torbalarının, kolanların, at çullarının dokunduğu evi ve evin yaşlı kadını Haslet neneyi anımsadı.
Git teslim ol, af çıktı, dağlarda kaçak kalmadı.
İçindeki zaman kargaşasının sarkacı durdu birden. Doğanın gülümseyen iç dünyasına verdi dikkatini, sessizleşti. Mağarayı terk edip Zonguldak'a gitmeyi, geceliğin gizlice evine girmeyi düşündü. Bakışları her açılışında kapıya çevrilen çocuklarını ve karısını hayal etti. Ani bir kararla mağaraya girdi, torbasını aldı, ormana, defne ve taflan kokusuna daldı. Dağ çiçeklerini, kirenleri, kuşburnu, böğürtlen ve kara yemiş kümelerini arkada bırakarak dağı aştı. Kendinden önce şehre giren ruhuyla 2 saat sonra ikindiye doğru buluştu. Gerçekten af çıkmış mıydı? Belçika'nın Mons şehrindeki École de Mine'i örnek alarak yapılan maden mektebinin önünde durdu, binayı dinledi. Hiç kimseyle konuşmadan şehri kolaçan etmeyi düşündü. Mükellef işlerine bakan Kazım Bey'in sır ortağı Kara Mehmet'le arkadaşı Ali Devran'la karşılaşınca, özel üniformalı, atlı, kömür alayı ve elleri arkadan kendirle bağlanmış firari ameleler canlandı hayalinde. Korktu, mükellefiyet müdürlüğüne bağlı memurların ve köylerden zorla amele toplayan muhtarların hummalı dünyasından geldiği için Kara Mehmet kurt gibi bakıyordu. Cuma kafasını kaldırıp adama bir kez daha baktı. Kararlarını ilk bakışlarıyla veren ve hayatı devlete mükellef bir unsur olarak gören Kara Mehmet'in uzaktan hocayı andırdığını fark edince gevşedi. Hocayı anımsadı ve şehri kolaçan ederken hocayla karşılaşacağı umuduna kapıldı. Yolunu aniden değiştirdi. Hocanın sık sık uğradığı halk evinin kütüphane olarak kullanılan alt katına yöneldi. Fransızlar zamanında Fener Mahallesi'nin kapısında saat 5'ten itibaren bekçilik yapıp mahalleye halktan kimseyi sokmayan Arnavut Ali Kavas'ın ortalığı süpürdüğünü görünce içeri girmedi. Korku ve umut yüklü duygularla adımlarını açtı. Amele Birliği'nin bitişiğinde kumdan çakıla kadar inşaat malzemeleri satan taşçılardan Kemal Bey'le arkadaşı ve rakibi Çakaloğlu'nun kafa kafaya vererek iş mükellefiyeti müdürlüğü ile teşkilat hastanesinden rüşvet zengini olanların parti değiştirdiğine ilişkin dedikodulu gelişlerini görünce yolunu değiştirdi. İnsansız yerlerin değerini duyumsadı birden. Kendi hallerinde hiçbir hesap yapmadan istedikleri biçimde yükselen ağaçlara, kayalara ve envai çeşit çiçeklere tutunan sakin dağlara, kendilerini cömertçe suna suna akan duru sulara dönmek istedi. Valiliğin önünde ünlü maden firarilerinden Sermet'in yaşlı anası Nazire kadını gördü. Kadın uzaktan parşömen kağıdını andıran, üzeri kırmızı çiçekli entarisini, burnunun üzerinde bağa gözlük bulunan emektar vergi dairesi memuru Hulki Bey'e göstererek bir şeyler anlatıyordu. Cuma'yı görünce sohbeti yarıda kesip koşa koşa geldi.
''Neredesin uşağım? Sermet aklını sana takmış. Cuma nerede kaldı? Cuma'ya ne oldu? Her Allah'ın günü sorar durur.''
''Sermet dağda değil mi?''
''Ne daha oğlum, af çıktı. Sermet gizlendiği delikten çıktı. Kel Celil'le beraber teslim oldu. Serbest kaldı. Madende eski işine girdi.''
''Kellafiyet kalktı mı? Yani mükellefiyet.'' Kadın Cuma'nın dağdan yeni indiğini, hiçbir şeyden haberinin olmadığını, acıma duygusu ve gizlenmiş bir tebessümle karşıladı.
''Kellafiyet, menlafiyet diye bir şey kalmadı. Hepsi kalktı. İsteyen çalışır, istemeyen de yan gelir yatar. Sen dağdan yeni mi indin?''
Dikkatini koca karının laz kirazı yemişçesine kararmış, dişsiz ağzının içinde topladığı için soruyu duymadı. İnanılacak gibi değildi. Dişsiz siyah bir ağız bile hayatın değiştiğini söylüyordu.
''Bütün bunları İhsan Soyak mı kaldırdı?''
''Ne İhsan Soyak oğlum?'' diye çıkıştı kadın. ''İhsan Soyak çekti İstanbul'a gitti. Hem de 5 parasız. Evler yaptırıp içine soktu. Kendi mühendisleri bile ona oy vermediler. Zonguldak'ta çok güzel işler yaptı. Çok çalışkan, çok iyi bir insandı. Malda mülkte gözü yoktu. O güzel insan hepinizi ezdi, sakat etti, firarcı etti. İyi oldu da seçilmedi. Karısıyla kızıyla 5 parasız savuştu gitti.''
Elini entarisine attı, hafif yukarı kaldırarak gülümsedi.
''Bu gördüğün entariyi Sermet'i doğurduğum gün giydim. Ondan sonra hiç giymedim. Sermet teslim oldu, serbest bırakıldı. Sandığı açtım, çıkardım, giydim. O gün bugündür üzerimdedir.''
Kadının gözlerinden yüzüne yayılan sevinci keyifle seyre koyuldu Cuma. Çaresizlik duygusuyla başarma arzusu arasında kalmış, hiçbir şey yapamamış, ezilip ufalmış bir insan havasıyla ''Benim şimdi ne yapmam lazım?'' dedi. Bir erkeğin kendisine akıl danışmasını aklının gücüne ve birikmiş tecrübesine yordu kadın.
''Hemen git karına haber ver. Arzu Hacı Ali'yi bul, Arzu Ali'ni yazdır. Sonra karakola git teslim ol. Adını defterden silerler. Aynı gün serbest kalırsın. Kahvenin taraçasında oturur, demli bir çay içersin. Sermet öyle yaptı, sen de öyle yap.''
Cuma kadının tavandan tepesine, çürük kapak düşmüşçesine yassılanan kafasına, daralan alnına, alnındaki çukurlara ve siyah süeti andıran papuçlarına baktı. Patlayan lağımın fırlattığı taşları, taşların alınlarda ve yüzlerde açtığı derin yaraları hayal etti. Eğildi, kadının elinden öptü.
''Sermet'e selamlarımı söyle. Benim ilkin kendimi temize çıkarıp kanuna girmem lazım. Serbest kaldım mı uğrarım size.''
Gizlenmiş efsunlu seslerle uğuldayan zengin üç dünyasına, sadelik ve yokluk alemine daldı. Yönünü şaşırdı. Aklının geleceğe kaydığını, geçmişi sildiğini sandı. Tüccar Numan Ağa'ya ait İhsaniye Oteli'nin bir çırpıda yıkıldığını, yerine İnönü'nün sisler içinde biçim değiştiren heykelinin dikildiğini hayal etti. Heykelin karşısında cüceleşti. Alaplı'ya doğru kaçmak, tepelere, çapları 2 metreyi geçen 1000 yıllık porsuk ağaçlarının gölgelerine sığınmak geldi içinden. Pembe abajurlu lambaların, bakır sinilerin, ibriklerin önünden geçti. Gelecek korkusunu yalanları, önsezileri, yeni hükümete dair harca alem sohbetleri geride bıraktı. Limanda gemilere yanaşan mavnalarla karşılaştı. Küfeleri dolduranlar, elden ele aktaranlar, ambarlara boşalan kovalar, vinçler, martı çığlıkları. Yandaki sohbete Zonguldak dışından gelip de limanda çalışan, sigara molasına oturan ameleye kulak verdi. Rahmetli babam yer altında 60 sene çalıştı. Mum ışığında pileki taşı çıkardı. Ölmeden 1 sene evveldi. Bir ayakçı peyle de işin kolaylaşsın dedim. Ben insanım, kimseyi çalıştırmam dedi, kabul etmedi. Ameli'nin babasında kendisini buldu Cuma. Derinden etkilendi. Dayanamadı, döndü dokunaklı bir sesle. Senin babam büyük insanmış dedi. Büyük insan parayla çalışmaz, ayakçı tutmaz. Parayla çalışan ayakçılara acır. Hortlağı andıran pejmürde zayıf adamı merak ve acı karışımı bir duyguyla dinleyen ameleler, anlayamadıkları, hatta saçma buldukları tek gözlü fikirler karşısında saygıyla sustular. Elini kısacık çizmesinin koncuna sokan çil horoz kafalı amele, sigarasında tüten yorgunluğu içine çekip kömür gemilerine doğru üfürerek, ''Hakikaten babam büyük insandı.'' diye sürdürdü. ''Emes eme yaramaz bir yığın karanlık adamın içinde kandil ışığı gibiydi.'' Kullukçuları sevmezdi, çok esirgeçli bir insandı, zor günlerin adamıydı. Nenem olacak karı babama yüklüyken babamı düşürmek için çok uğraşmış. En son karnına 12 bardak düşürmüş. Bardakları sabahtan akşama kadar bekletmiş, almamış. Karıya bak diye mırıldandı yandaki. Babam inat etmiş, düşmemiş. Dürüst adam düşmez dedi yandaki, ferişten gelse de düşmez. Babam o günden sonra kundağa, bağırdağa tenezzül etmeden büyümüş. Nenem zaten pek bakmıyormuş babama. Aynanın önünde düzünen, koşunan, sonra da başını alıp ev ev gezen bir kadınmış. Babamı evde yalnız bırakır gidermiş. Korkmasın diye de bir tilki dişini babamın üzerine bağlarmış. Öyle bir karıdan öyle bir oğul. Eski iskele kahyalarından Nusret Ağa ile amele başı namaz has Türk'ün görünmesi ve Nusret Ağa'nın elini külot pantolonunun cebinden çıkararak işaret vermesi üzerine işçiler oturdukları yerden kalkıp işbaşı yaptılar. Ölüm herkesi değiştirecek, doğru yola sokacak diye bir ses çınladı Cuma'nın içinde. Uğraması gereken ilk yere, yani evine uğramadan şehirde şaşkın şaşkın dolaşmasının çocuklarına, karısına ve kardeşi Abbas'a saygısızlık olduğunu düşündü. Limanı terk etti hemen. Polis karakolunun önünden geçerken ani bir kararla içeri girdi. 37. Ayrımın sonu. Sayfa 447.